Ayrım 2.
Oysa en ufak bilimsel görüşü olan birisi Osmanlılığı gelişen koşulların çürütüp batırdığını, işin daha ilginci bu batışın Cumhuriyet'ten çok önce başladığını bilir. Cumhuriyet'in gelip yıktığı bir yerde Osmanlılık filan değildir artık, yarı sömürgeleşmiş bir ayan düzenidir ki Tanzimat'tan bu yana çağa uyamamışlığını göstere göstere komaya girmiş, sonunda batıp gitmiştir. Peki ya ben neyin savunucusuyum? Ha, o başka. Ben biliyorum ki Türkler ümmet olmaktan çıkıp millet olmak düzeyine varmışlardır. Her millet oluşurken birlikte ulusal bir uygarlık bileşimini geliştirmiştir. Oysa biz kurtuluş mücadelesinin başlarında doğru koyduğumuz bu sorunu giderek yozlaştırmış, Tanzimatçı artıkların etkisiyle mi, kültür emperyalizminin baskısıyla mı, ne ileyse özgün ulusal birleşim yerine öykünme, taklit, batıllaşma biçimine dönüştürmüşüzdür. Bu yanlıştır, yanılgıdır, rezalettir. En başta bağımsız ve özgür bir milletin onuruna yakışmaz. Ancak sömürgelerde böyle başka uygarlıklara öykünen aydınlar ve çevreler çıkar. Bağımsızların olduğu yerde ise ulusal bileşimler gerçekleştirilir. Ulusal birleşim nedir öyleyse? Kültürde ve sanatta bilimsel yöntemin ulusal koşullara uygulanmasıyla ortaya çıkan fikir ve estetik bileşimidir. Türk sanatı söz gelişi ulusal bileşimini yaratabilmek için batılı sanatlara öykünmeyecek, o sanatların kendi bileşimlerini yaratabilmek için kullandıkları yöntemleri kendi yöresel malzemesine uygulayarak özgün bir bileşim elde edecektir. Burada Osmanlı'dan bize kalan şiir, musiki, nakış, raks, folklor vesaire hiçbir biçimde reddi gerekmeyen değerli bileşim ögeleri olarak belirirler. Bunları değerlendirelim, çağdaş bir bileşim yapmak için kullanalım demekle Osmanlı devletini ya da sistemini ihya edelim demek bir ve aynı şey midir? Osmanlı sistemi diyalektiğin iç gelişmeleri gereğince ömrünü tüketmiş ve batmıştır. Onu canlandırmak da olmaz, zaman içerisinde belli ögelerini sürdürmek de olmaz. Türk toplumu millet aşamasında bir burjuva demokrasi gerçekleştirme deneyindeyken uygarlık düzeyinde yapacağı ulusal bileşimi gerçekleştirmek, bunun içinde geçmişin değerlerini çağdaş koşullar içerisinde ve bilimsel yöntemlerle değerlendirmektir. Hadi bir parantez açıp durumu somutlaştıralım. Batı batı deyip duruyoruz. Batıya gittiyseniz bilirsiniz. Orada batı diye elle tutulur bir şey yoktur. Ya ne vardır? Ayrı ayrı milletler, onların ayrı ayrı ulusal bileşimleri vardır. Fransız milleti, Fransız uygarlığı, Alman milleti, Alman uygarlığı, İngiliz milleti, İngiliz uygarlığı vesaire. Hepsinde ortaklaşa olan ulusal malzemelere uygulanmış bazı yöntemlerdir. Bu iş de hemen hepsinde toplum bilimsel olarak millete geçiş aşamasında gerçekleşmiştir. İmparatorluktan millete geçiş, toplumsal gelişme grafiğinde herkesin de bildiği gibi ulusal demokratik devrim aşamasıdır. Mustafa Kemal Paşa ve hareketi bizde bunun başlangıcını oluşturur. Yaptıkları da tarih yönünden geçerli ve değerlidir. Bu kadarı bile her türlü Osmanlıcılığı güme götürmeye yetmez mi? Osmanlılık iyiydi, hoştu ya, koskoca imparatorluk kurmuş, ne var ki Türk'ten ulusal bir devlet çıkaramamıştı. Bunu çıkaran Anadolu ihtilalidir. Hala daha ne konuşuyorlar? 15 Eylül 1975. 5. Avrupa Avrupa. Romain Gary'ye kulak verirseniz, Avrupa hapı yutmuş, öyle diyor. Hadi bakalım Romain Gary kim? Şimdi onu anlat. Bu adam benim sevdiğim 20. yüzyıl yazarlarından biri. Romancı. İngilizce ve Fransızca yazıyor. Film rejisörü. Ayrıca diplomat. Fransız dış işlerinde uzun hizmeti olmuş, daha önce General de Gaulle'ün Hür Fransızlarından, Hür Fransız Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak çalışmış, madalyalar almış, kısacası adam gibi bir adam. Bildiğim kadarıyla Türkçe'ye bir kitabını çevirdiler. Asıl adı Avrupa Eğitimi'ydi. Partizan Najezda adıyla çıktı. O da iyidir ya, asıl önemli eseri, Concord armağanını kazanmış olan filmi de yapılan Cennetin Kökleri'dir. Peki, neden hapı yutmuş Avrupa diye sorarsanız, cevabı hazır. Enerji kaynağı yok, ham maddesi yok. Bu ikisini üçüncü dünya ülkelerinden sağlayıp kendi içinde birleşerek 100 yıl sonunun devlerine karşı direnmeye çalışıyor. Oysa bu devler ortaya çıkmamışken üstelik bütün enerji kaynaklarını ve ham madde ülkelerini sömürge diye egemenliği altına alırken Avrupa durumunu koruyamamış, önemini yitirmiştir. Bugünkü koşullar altında nasıl üçüncü dünyadan enerji ve ham madde sağlayıp da Rusya gibi, Amerika gibi devlere kafa tutabilecek? Gary'nin bir başka görüşü de şu. Aslına bakılırsa bugün ondan ayrı, birbirine karşıt birer gerçek sayılmaktaysa da Avrupa uygarlık anlamında Amerika ve Rusya'da devam etmektedir. Avrupa uygarlığının iki yeni uzantısı bu iki süper güçtür. Şimdi diyeceksiniz, nereden çıktı bu Avrupa lafı? Nereden çıktı var mı yahu? Tanzimattan bu yana konuşmamızdan Avrupa lafı ne gün eksik olmuştur ki? Türkler kim bilir kaç kuşaktır Avrupa yiyip Avrupa içiyor. Kimimizde sinsi, kimimizde açık bir düşmanlık, kimimizde kıyasıya bir hayranlıktır Avrupa. Handi ise 200 yıldır biz Avrupa gerçeğine hayran ya da düşman olmakla kişilik kanıtladığımızı sanır, oysa her ikisinin de aynı kapıya çıktığının, yani bizdeki sağlam kişilik noksanını açıkladığının farkına varmayız. Avrupa'ya ha hayran olmuşsun ha düşman ne fark eder? Önemli olan Avrupa'yı nesnel olarak algılayabilmen, doğru değerlendirmen, bu değerlendirmeden kendine yarar sonuçlar çıkarabilmendir. Doğru, Avrupa bir uygarlıktır. Nasıl ki Çin, Maya, Mezopotamya, Mısır, Aztek, Hitit, Yunan ya da Roma birer uygarlıktır. Yalnız bu sözün bile hemen gözümüze çarpan iki sonuçla geldiğini anlamışsınızdır elbet. Neymiş onlar hadi söyleyelim. A. Her uygarlık gibi şu halde tarih içerisinde Avrupa uygarlığının da bir başlangıcı vardır, bir de sonu olacaktır. Başka bir deyişle insanlığın son sözü değildir Avrupa uygarlığı. B. Kendisinden önceki uygarlıklara oranla önemli bir farkı olmuştur bu uygarlığın. Bilindiği gibi önceki uygarlıkların bütünü insanın hiçlik karşısındaki çaresizliğinden ve çırpınmasından doğmuş dinsel uygarlıklardır. Oysa Avrupa uygarlığı hümanizm ve rasyonel düşünce üzerine kurulmuş laik bir uygarlıktır. Daha doğrusu laik ilk uygarlıktır. Hepsi bu kadar mı? Elbette hayır. Geçen yüzyılın sonlarından bu yüzyılın ortalarına kadar dünyaya hükmeden bu uygarlığın, kendisi dışında sömürge etmediği, dominyon ya da protektora halinde kullanmadığı ülke kalmamış gibiydi. Büyük üstünlüğü makine gücüne, yani bilimlerin üretimine uygulanmasından doğmuş olan endüstriye dayanıyor. Aynı endüstri yüzünden insanın emeğine, insanın insana ve insanın doğaya yabancılaşmasına neden olduğundan 20. yüzyılın son çeyreğine girerken kendi kendisinden kuşkulanmakta, uygarlığının temeline koyduğu bazı kuralları yeniden gözden geçirmeye yönelmektedir. Tam bu sırada 200 yıl boyunca sultası altında tuttuğu öteki yeryüzü halkları kendi rönesanslarına doğru yol almaya koyuluyorlar. Japonya, Çin, Hindistan, Siyah Afrika halkları, Latin Amerika halkları, Türkiye, Arap ülkeleri vesaire. Bu ülkeler kişiliklerini geliştirebilmek, uygarlıklarını sağlıklı kılabilmek için hem Avrupa ve onun uzantısı Rusya ve Amerika'nın teknolojik üstünlükleriyle başa çıkabilecek bir endüstriyel güçlenmeye ulaşmalı, hem de Avrupa'nın yarattığı endüstri uygarlığının çeşitli yabancılaşmalarını önleyebilecek önlemler geliştirmelidirler. Buysa her şeyden önce Avrupa'ya bakışlarını duygusal, bu duygusallık ulusal, dinsel, ırksal vesaire olabilir, düzeyden, ussal, akılcı düzeye aktarmaları ile olasıdır. Avrupa uygarlığı yadsınamaz, nasıl ki Mısır, Çin ya da Yunan uygarlığı yadsınamaz. Ama Avrupa uygarlığı aynen yaratıldığı gibi benimsenemez, nasıl ki tarih gözüyle Çin, Mısır ya da Aztek uygarlığı benimsenemez. 22 Ocak 1977. 6. Geçmişe sahip çıkmak. Bir kitap okuyorum, çok ilginç. Şu İtalyan Komünist Partisi var ya, hani kaşla göz arasında halkının büyük desteğini kazanıp artık rahatça iktidara oynayan parti, onun üzerine nasıl kurulmuş, nasıl gelişmiş, tarihsel uzlaşmaya nasıl varmış vesaire. Fakat burada dokunacağım ne bu kitap ne de o parti. Sadece siyasal bir parti olarak halkına programını sunarken İtalyan komünistlerinin saptadıkları dört nokta var ki siyasal yöneticilerimizin dikkatini bunların üstüne çekmek istiyorum. Bakın, tarihsel uzlaşma hangi ilkelerin gücüne yaslanmış? 1. Oyların %51'i alınsa da bir ülke bu çoğunlukla yönetilmez. 2. Sizin gibi düşünmeyen halkın öteki yarısını görmezden gelmek olası değildir. 3. Sosyalizm ancak bütün halk katmanlarının işe katılmasıyla kurulabilir. 4. En büyük rakip Hristiyanlık, Hristiyan demokratlar. Öyle köklü değerleri içinde barındırmaktadır ki bunlar ihmal edilemez, hatta sosyalizme de yararlıdırlar. Hangi birisini ele alsanız bu dört ilkenin dördü de siyasal strateji bakımından yatsınması zor gerçekçiliklerin kanıtıdır ya, ben izninizle dördüncü ilkeye ucundan bulaşmak istiyorum. İlericilik Fransız devriminden bu yana dinselliğin taşıdığı değerleri reddetmek sayılmıştır. Gerek Fransız demokratik devriminin gerek Rus sosyalist devriminin ortaklaşa ilkesi dine ve dinselliğe karşı olmaktır. Bu, o ülkelerde gerçekte maddi bir iktidarı temsil eden kiliseye karşı olmakla birdi. Din, kilise kurumu aracılığıyla dünyasal bir iktidar haline geldiği, üstelik tutucu, hatta gerici iktidarların ana besini olduğu için devrimci bütün çıkışlar önce onu karşısına alıyorlardı. Ne var ki zamanla ideoloji olarak bir üst yapı kurumu olarak dinlerin taşıdığı beşeri değer ve ilkelerle dinin dünyasal örgütlenmesi olan kiliselerin temsil ettiği siyasal ve ekonomik iktidar arasındaki çelişki fark edildi. Bugün bir komünist partisinin bile ülkesinin koyu Katolik geçmişine heyecanla sahip çıkması, onun taşıdığı değerleri köklü, hatta sosyalizme yarar sayması, ancak bu çelişkinin değerlendirilmesi, ulusal koşullar içerisinde bir çözüme bağlanması sayesinde olmaktadır. Biz ki batılı anlamda siyasal iktidarlaşmış bir kilise kurumuna sahip değildik. Dinsellik ancak padişahın aynı zamanda halife olması yüzünden siyasal iktidara karışmış oluyordu. Yine de ilericiliklerimizde batıdan aktarılmış bir din karşıtlığını en temel ögelerden saydık. Oysa bakın ne var, Müslümanlık bir kere mayası gereği Hristiyan olmayan ülkelere yayılışı, ayrıca Müslümanlığı Hristiyanlık lehine bir gerilemeye itmek için bu ülkelerin aydınlarını laiklik numarasıyla dinlerinden giderek geçmişlerinden soğutmaya uğraşıyor. Galiba bir süre önce komprador kapitalizminin aynı zamanda bir misyonerler kapitalizmi olduğuna değinmiştim. Müslüman ülke ilericisi batılı kültür emperyalizmi etkisinde teokrasiye karşı olacağım derken, paldır küldür kendi geçmişindeki geçerli değerleri yatsımaya, geçmişiyle, halkıyla, ülkesiyle yabancılaşmaya sürükleniyor. O halde kültür emperyalizminin anası ülkelerde bile en ilerici sayılan partiler, ülkelerinin geçmişine bütünüyle sahip çıkar. Dinsel değerlerin bazılarını sosyalizme dahi yararlı sayarken, Türkiye gibi kültür emperyalizminden çok çekmiş, baskısıyla handi ise yabancılaşmış ülkelerdeki bütün ilericilerin gözlerini dört açmaları, hem dinsel kurumlarını hem dinsel değerlerini akıllıca inceleyip geçmişleriyle bağlantılarını sağlam tutmaları gereklidir. Türkiye'de komprador kapitalizminin yaygınlaştırdığı inenücü yüzeysel ilericilik, yanlış bir laiklik politikasını benimsemiş, halkla aydınların arasındaki köprüleri atmıştır. Bunun sonunda emperyalizme yaradığını hep biliyoruz. Ardında 10 yüzyıllık bir kültür ve uygarlık birikimi olan Türklerin Doğu, İslam değerleri sistemini incelememesi, bu incelemeden kişiliğinin özgün niteliklerini oluşturan ilkeleri çıkarmaması, ancak onları emperyalist sistemin sultası altında tutmak isteyenlerin işine yarar. 28 Mayıs 1977. Üst yapısal kesit. 1. Faslı Musiki. Emin Ağa'nın Acem Aşiran Saz Semaisinden sonra Niyazi Say'ın bir ney taksimi yapıyor ki ne zaman dinlesem bilinmez çağrışımlarla zengin mahyalar, Samanyolu'nun su gibi aktığı yaz geceleri, bir de nedense Yahya Kemal'in yıldızlara yükselen kadehler gördük mısrasıyla biten dörtlüğünü hatırlıyorum. İşin garibi Evelyn'in de bu müziği dinler dinlemez sevmesi. Kim mi Evelyn? 26-27 yaşlarında bir Belçikalı genç kız. Müzik beğenisi fena değil. İlkbaharda bir süre konuğumuz oldu. İnanılır şey mi? Ne vakit fırsat bulsa bakıyorum aynı plağı çalıyor. En tuttuğu parça yukarıda adını andığımdan başka Zeki Mehmet Ağa'nın Ferah Feza Peşrevi. Ayrıca daha çağdaş bulmakla birlikte Kemal Niyazi Seyhun'un Hicazkar Saz Semaisini, Mesut Cemil'in Nihavend Saz Semaisini beğeniyor. Elin keferesini böylesine çarpan bu musikiyi biz yıllarca hor görmüşüzdür, hala hor görürüz. İlericilik adına yediğimiz nanelerden birisi de budur. Kendi hesabıma ben bu önemli yanılgının farkına ancak 30 yaşıma doğru varabildim. Ancak o yaştan sonra Türk musikisine yöneldim. Yoksa gidin bulun lise, üniversite arkadaşlarımı size Türk musikisini ne kadar küçümsediğimi anlatsınlar. Nasıl küçümsemezdim ki? İnönü diktatörlüğü bizi Batı musikisine doğru yöneltiyordu. Eskiler hatırlar, Ankara Radyosu programlarında Türk musikisinin oranı %10'a kadar düşürülmüştü. Bayram değil, seyran değil, nereden mi esti bu musiki faslı, anlatayım. Geçen gün gazetelerde bir haber. İstanbul'da bir devlet Türk musikisi konservatuarı kuruluyor. Arkasından bir başkası. Ortaokul ve liselerde Türk musikisi öğretilecek. Besbelli çoğunuz bu haberleri MC ortaklığının memleketi geri götürme girişimlerinden birisi diye almışsınızdır. Vallahi ben hiç öyle almadım. Bir güzel sevindim. Son yıllarda özellikle Türk musikisi konservatuvarı açılması gerekliliğini savunmuştum zaten. Elin Çinlisi, Japonu, Hintlisi, Orta Çağ'dan kalma musikileriyle övünecek, batılı ülkelere bu musikiyi handise zorla beğendirecek, biz nice zenginliklerle dolu musiki hazinemizi elimizin tersiyle şöyle iteceğiz, öyle mi? Yok öyle şey. Ama Atatürk. İtiraz hep böyle gelir. Doğrudur da, Mustafa Kemal Paşa batılı musikiden yana görünmüş, Türk musikisi aleyhine bazı sözler de söylemiştir. Ama dikkat isterim, ölünceye kadar Türk musikisini sevmiştir, dinlemiştir, daha güzeli söylemiştir. Çankaya Saz Heyeti'nde çalışmış olan Burhanettin Ök de bana Paşa'nın usulüne uygun şarkı söyleyebildiğini anlattı. Yanılmıyorsam daha Harbiye'de okurken bir arkadaşı aracılığıyla Türk musikisine heves etmiş Mustafa Kemal. Epeyce de ilerletmiş. Burhanettin Bey zaman zaman bizi sınava çekecek kadar derdi. Türk musikisi aleyhine söylediği sözlerin bir kısmına katılmayacak yoktur. Çünkü bu musikinin de Osmanlı'nın düzeni gibi zaman içinde yozlaşmış, bozulmuş bir yanı vardır. Altı elbette çizilmelidir. Bunun dışında Türk musikisi o kadar bu halkın malıdır ki, resmen tek devlet konservatuarı olmamasına, radyoda üvey evlat işlemi görmesine rağmen son 50 yılı inanılmaz bir dirilik ve canlılıkla geçirmiştir. Hemen bütün belli başlı illerimizde kurulan musiki cemiyetleri hem eski bir geleneği sürdürmüşler hem de ustadan çırağa saz ve beste ustalıklarını aktarmışlardır. Bir konservatuarın bu işi daha derli toplu hale getirmesi elbette gerekliydi. Çünkü. Bu çünkü önemli bir çünküdür. Türk musikisini yaşatan bir yerde Türk müzikolü diyebileceğimiz gazinodur ama yozlaştıran da odur. Bana sorarsanız Müzeyyen, Zeki Müren çizgisi özellikle savaş sonu yıllarından başlayarak ciddi besteleri geriye iten, yerine kılık kıyafet, batıdan çalma bir şov anlayışı getiren, nihavend fantazilerle inanılmayacak derecede basit ve bayağı güfteleri ilkel melodilerle işleyip halka götüren bir gerilemeyi deyimlemektedir. Birkaç yıldır bunun zirvesindeyiz. En çok tutulan şarkılar estetik düzeyini korumak isteyen Münir Nurettin çizgisi. Ancak konser salonu saygınlığı içinde kalabilmektedir. Fikrimce okullarda verilecek eğitimle Türk Musikisi Konservatuarı musikimizin hem doğru anlaşılması ve değerlendirilmesini gerçekleştirmeye yarayacak, hem de piyasada çalanlar ve söyleyenler düzeyinin gittikçe düşmesini önleyecektir. Bu konu açılmışken televizyondaki Türk sanat musikisi programlarının zavallılığına da değinmemeli mi? Bir kere saz eserlerinin, enstrümantal müzik, niye başlı başına program sayılmadığını anlamanın olanağı yok. Keferenin çalgıları ve ezgileri tek başına dinlenebiliyor da bizimkiler niye dinlenemiyor anlamam. Sadece saz eserlerinden oluşan plakları ben şarkılı plaklardan daha çok seviyorum. Tutulduğum bir ikinci şey de korolar. Batılı bir görüntü verelim diye geleneksel kilise korosu görünümünden çıkamıyorlar bir türlü. Kaldı ki Türk musikisinde ille bir yönetici olması gerektiğini hiç sanmıyorum. Erbabı daha iyi bilir ama çocukluğumuzun fasıl heyetlerinde hiç de yönetici olmaksızın ya da kimse yönetici görünmeksizin saz işe başlar, tek falso yapmadan bütün bir faslı çengi kıyamet bitirirdi. Çok sesliliğin gereği saydığım yönetici, bizim tek sesli ama kendi içinde son derece işlemeli müziğimize gerekir mi? Bilirsiniz, Türk musikisi sonradan aklımız başımıza biraz gelince, o illerdeki musiki cemiyetleriyle beraber radyoda öğretilmiş, geliştirilmiştir. Bu bakımdan TRT'nin hakkını yemeyelim. Yemeyelim ya, öğretirlerken alafrangalık olsun diye has aşımıza olmayacak sular da katmamış değillerdir. Bütün bu lafların üzerine en iyisi siz yine Refik Talat Bey'in Mahur Saz Semaisini bir dinleyin. Eğer duyacağınız sesler sizi en duyarlı yerinizden yakalayıp yaşanmamış aşkların, yıkıcı özlemlerin, gizli bir ululuğun doruğuna çıkarmazsa ya kendi ülkenizin farkında değilsiniz ya da çağdaşlaşayım derken yabancılaşmışsınız. Zira onunla başladık, onunla bitirelim. Yahya Kemal'in şöyle bir sözü vardır. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 21 Temmuz 1975 2. Yemek faslı. Söyleyin bakalım, keşkek sever misiniz? Gerdan tatlısı yediniz mi? Piruhi'nin tadından haberiniz var mı? Kafadan atmıyorum, bunlar bizim yemeklerimiz. Biraz daha yaşlıca bir adam olsam kim bilir bu listeye daha kaç tanesini eklerdim. Eğer gençseniz çoğunuz yememişsinizdir. Adlarını bile ilk defa duyanlar olmuştur içinizde. Orta yaşlılardan adını bilenler çıkacaktır. Belki bazılarını tatmış olanlar da. Ama dörtbaşı bayındır olarak bu eski Türk yemeklerini yemiş, tadını çıkarmış, hatta yapmasını öğrenmiş olanları bulabilmek için seferberlik kuşağına kadar gerilemek lazım. Ne yani? Bu da ilerlemek mi? Bölgesel çeşitlerini de katarsanız yemek zenginliği inanılmaz ölçülere varabilecek olan Türk mutfağı hem ne yediği belirsiz aşçıların elinde gittikçe yozlaşıyor hem de özgünlüğünü kaybediyor. Gidip 10 ayrı lokantada 10 defa tandır kebabı isteyiniz. Her birisinde size başka ve acayip bir yemek getireceklerdir. Asıl tandır kebabını değil. Bana usulüne uygun bir İmam Bayıldı yedirecek aşçının ben elini öperim. Bir de kalkmış keşkek soruyorum, gerdan tatlısı soruyorum. Yahu bu gerdan tatlısını her kurban bayramı çocukluğumda ninem yapardı, kırıla kırıla yerdik. İki kuşak içinde nereye kayboldu gitti? Amma da boğazına düşkün herif miyim? Yo, yanlışınız var. Bir tarihte Paris'te kasıla kasıla Türk mutfağını övdüğüm, yemek çeşitlerini sıraladığım Fransız bir dostum, Türkiye'ye gelince ona bu mutfağın ancak karikatürünü kanıtlayabildiğim için duyduğum hınçla yazıyorum. Fransızların bilirsiniz mutfağı bayağı zengindir, çok da usturuplu. Pahalıca bir lokantada yemek yiyecek olduk mu, neyin yanında hangi şarabı isteyeceğimizi, ders gibi bellediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Mutfakları besbelli saray mutfağıdır ya, bunu demokrasiyle birlikte halka yaymayı, ustalarını korumayı, hatta dünyaya tanıtmayı becermişler.